Kıymetli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 17 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Başkalarının başına gelen felaketlerden ibret al ki daha başkaları da senden ibret almasınlar. Bahtiyar insanlar kendilerinden önce gelenlerden, eski hadiselerden, darb-ı mesellerden, hikaye ve kıssalardan hisse alır, ibret dersi çıkarırlar. Bu suretle kendilerinden sonra geleceklere ibret teşkil etmezler. Kur'an ve kainat nasıl ki kavli ve kevni ayetlerse Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi ilmiyle takdir ettiği hadiselerde ibret nazarıyla okunması gereken sır ve hikmet dolu bir başka kitap mahiyetindedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun'un kavmi, Şuayb aleyhisselamın kavmi gibi geçmiş milletlerin başından geçen bazı hadiseleri birer ibret levhası halinde zikrediyor. Onların işledikleri cürüm ve isyanlar sebebiyle nasıl helake sürüklendiklerini bildiriyor ki aynı hatalara biz de düşmeyelim. Onların kıssalarından hisse alalım. Bizden sonra gelecek nesillere kötü bir örnek olmayalım. Esasen tarih ilminin gayesi de istikbale emin adımlarla yürüyebilmek için maziden gerekli ders ve ibretleri almaktır. Zira geçmişte birçok kavmi batıran hata ve isyanlar bugün de devam etmektedir. İbni Haldun'un dediği gibi, geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bu bakımdan tarih ilmi kuru bir kronoloji bilgisinden ibaret değildir. Tarihte abad olanlar niye abad oldu, berbat olanlar niye berbat oldu? İşte tarih ilmi hadiselerin sebep ve neticelerindeki mantığı kavrayıp, mazideki hataların benzerlerine düşmekten sakınmak ve muvaffakiyete ulaştıran tecrübelerden istifade edebilmek için sık sık bakılması gereken bir aynadır. Yine tarih, milletlerin çeşitli hadiselerle dolu mazilerinde hakla batılın, doğruyla yanlışın, hayırla şerrin asıl zeminini gösteren hikmetli bir ilimdir. İstikbale giden yolda isabetli adımlar atabilmek için bu zemini doğru idrak etmek elzemdir. Merhum Akif ne güzel söyler: "Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" Sultan II. Abdülhamit Han da "Tarih değil, hatalar tekerrür eder" diyerek geçmişten ders almanın ehemmiyetini ifade etmiştir. Dünyanın gözleri önünde katliama maruz bırakılan Bosna'nın mücahit ve mütefekkir lideri Aliya İzzetbegoviç'in "Soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözü de tarihin asla göz ardı edilmemesi gereken bir ikaz levhası olduğunu açıkça beyan etmektedir. Hakikaten 1974'te Kıbrıs'ta, 1992'de Azerbaycan Hocalı'da, 1992-1995 yılları arasında Bosna'da, 2010'lu yıllardan itibaren Arakan'da, günümüzde ise Gazze'de yaşanan katliamları ve emsallerini unutmayıp unutturmamalıyız ki bu felaketler tekrarlanmasın. İstiklal şairi Mehmet Akif, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dediği gibi, Çanakkale'den, İstiklal Harbi'nden, 15 Temmuz'dan ibret alıp bunları unutmamalıyız ki o ağır bedelleri bir daha ödemek zorunda kalmayalım. Bunun için kendi medeniyetimizin kıymetini bilelim. Bizi biz yapan İslam şahsiyet ve karakterine sımsıkı sarılalım. Evlatlarımızı da bu şuurda yetiştirmeye gayret edelim. Yine Aliya İzzetbegoviç'in şu ihtarını da asla unutmayalım: "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir." Eskiden kılıç kılıca haçlı savaşları vardı. Bugün kılıçlar ortadan kalktı. Çünkü haçlı işgallerinin şekli değişti. Bugün maalesef daha beter bir haçlı istilası zihinlerde ve gönüllerde yaşanıyor. Küresel güçler, siyasi, iktisadi hatta askeri baskılara ilaveten, hakim oldukları internet, sosyal medya, dijital oyunlar, televizyon, filmler, diziler, modalar ve reklamlar vasıtasıyla adeta ruhlara katran döküyor. Nesillerimizin iç dünyasını boşaltıyor, kendi gafilane dünya görüşleriyle dolduruyor. Eskiden toplumda sınırlı sayıda kumarhane vardı, mahdut miktarda gayri ahlaki fiillerin işlendiği mekanlar vardı. Bugünse dijital mecralar bunların daha ötesine geçti. İnternete bağlı bütün ekranlar birçok cürmün kolayca işlenmesine elverişli vasıtalar haline geldi. Nesli tehdit eden bütün bu hayasızca akımların neticesinde maalesef ahiret unutuluyor, iffet ve haya zedeleniyor, ahlaksızlıkların normal kabul edilmesi dayatılıyor, aile müessesesi başta olmak üzere milli ve manevi bütün aidiyetler yok edilmek isteniyor. Toplumlar köksüz, kimliksiz, kişiliksiz, kolayca yönetilen insan sürüleri haline getirilmeye çalışılıyor. Nice güzel ve pak nesiller, medyanın kölesi, küresel kültür istilacılarının gönüllü bir esiri haline geliyor. Uyuşmuş dimağlar, kendilerini düşmandan koruyan maddi manevi zırhları yük olarak görmeye başlıyor. Şerre karşı savunmasız yaşamayı, hak, hürriyet ve rahatlık zannediyor. Sefalet çarşılarında saadet arıyor. Bu safhadan sonra anne babanın biyolojik yakınlığı da bir kıymet ifade etmiyor. Evlatlar dimağlarını besleyen mihrakların çocukları olup çıkıyor. Kendi medeniyetine nefret kusan, cellatlarına aşık gafillere dönüşüyor. Gayrimüslimlere özenen evlatlar kendi ecdadına değil, ecdadının düşmanlarına hayranlık duyan nesiller olarak özüne yabancılaşıyor. Batıl ehline özenerek ebedi saadetini tehlikeye atmanın ne büyük bir hamakat olduğunu Mevlana Hazretleri şu teşbihle izah ediyor. Kuzunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Zira kurt, kuzunun düşmanı ve avcısıdır. Lakin hayret edilecek şey, kuzunun kurda gönül kaptırmasıdır. Bunun için nesillerimizi korumak bugün çok daha ehemmiyetli bir hale gelmiş bulunmaktadır. İslam şahsiyet ve karakterini korumanın ilk şartı da küffara karşı mukavemetli ve tavizsiz olmaktır. Zira iman, layıkına muhabbet kadar müstehakkına nefreti de gerektirir. Yine iman, hubbi fillah, Allah'ın sevdiklerini sevmek kadar buğzi fillah, Allah'ın sevmediklerini sevmemeyi de icap ettirir. Nitekim Fetih Suresinin son ayetinde Peygamber Efendimizin yanında bulunan müminlerin vasıfları sayılırken, kafirlere karşı çetin yani zerre kadar taviz vermeyen, kendi aralarındaysa merhametlidirler buyurulmaktadır. Yine Maide Suresinin 54. ayetinde Allah'ın sevdiği toplumun vasıfları zikredilirken, müminlere karşı alçak gönüllü, mütevazı ve şefkatli, kafirlere karşı ise vakarlı ve zorlu oldukları beyan edilmektedir. Demek ki gayrimüslimlerin batıl inançlarından en ufak bir inikas alınmayacak. Onların örf, adet ve inançlarına karşı gönülde en küçük bir temayül ve sempati bulunmayacak. Mesela Hristiyan aleminin mukaddes saydığı yılbaşını kutlamak İslam şahsiyet ve karakterine kesinlikle aykırıdır. Ayrıca bir Vatikan projesi olan dinler arası diyalog çalışmalarının da İslam'dan tavizler koparma maksadına hizmet ettiğini asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Yegane hak din olan İslam mükemmeldir. Mükemmelinse tahrife uğrayıp bozulmuş bir dinle telif edilmesi asla söz konusu olamaz. Bugün kapitalist sistem daha fazla mal satabilmek için anneler, babalar, sevgililer günü gibi bir takım günler icat etmiştir. İslam'da bunların yeri yoktur. Her gün anne babaya, aile efradına, akrabaya, konu komşuya vefakar olma günüdür. Elinin ve yüreğinin uzanabildiği bütün coğrafyalardaki mazlum, mağdur ve biçare din kardeşlerimize iyilik, ihsan ve ikramda bulunma günüdür. Müslümanın bütün yaşantısı, merasimi, düğünü, adetleri, evi, eşyası, kılık kıyafeti, saçı, sakalı, şekli şemali, velhasıl her hal ve tavrı İslami bir karakter ve üslub içinde olmalıdır. Bunun aksine gayrimüslimlere benzemeye çalışmaksa imana zarar verir. Hatta Allah korusun sonunda onlardan olmakla neticelenebilir. Zira hadis-i şerifte buyruluyor: kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh da Azerbaycan ve Dağıstan'a gönderdiği İslam ordularına şu tembihte bulunmuştur: sakın putperestlerin giyindiği gibi giyinmeyin, onların yediğinden yemeyin, orada İslam şahsiyet ve karakterini muhafaza edin. Bu bakımdan bir mümin, kimlerle ünsiyet edeceğine, kimlere karşı mesafeli kalacağına son derece dikkat etmelidir. Namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet niyazında bulunuyoruz. Cenab-ı Hak nimet verdiği kullarının kimler olduğunu, dolayısıyla kimlere özenmemiz gerektiğini şöyle beyan buyuruyor: kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel dostlardır. Nisa 69. İşte bu dostlara benzeyebilmek büyük bir uhrevi hazinedir ve kulun elde edebileceği en kıymetli servet de budur. Buna mukabil yine Fatiha suresinin son ayetinde gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil buyurularak gayrimüslimlerin yoluna uymaktan ve onlara benzemekten ikaz edildiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Bugün selde sürüklenen kütükler misali savrulup gitmemek ve manevi kimliğimizi kaybetmemek için Kur'an ahlakına sımsıkı sarılmamız elzemdir. Bilhassa evlatlarımızı sağlam bir İslami şuurla yetiştirmeliyiz ki zamane şerlerine karşı mukavemet gösterebilsinler, iman, ahlak ve şahsiyetlerini koruyabilsinler. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: duydum ki evliyanın tuttuğu taş gümüş olurmuş. Sen belki böyle şey olmaz dersin. Fakat buradaki incelik ve asıl kastedilen mana şudur: İnsan Hak Teâlâ'nın takdirine rıza gösterince onun nazarında taş da gümüş gibi olur. Nitekim çocukta bir ihtiras ve tamah olmadığı için onun elinde altınla toprak birdir. Ashab-ı kiram, Allah Resulü'nün manevi terbiyesinde mesafe kat ettikçe fani muhabbetler gönüllerinde sıfırlandı. Dünya gözlerinde küçüldü, adeta bir çakıl taşı gibi ehemmiyetsiz hale geldi. Kuzey Afrika, Şam, İran ve daha birçok memleket fethedildi. Ganimetler Medine'ye aktı, Beytülmal dolup taştı. Zenginlik arttı. Fakat ashab-ı kiramın evinin geometrisi, dekoru, aksesuarı değişmedi. Zira onlar esas hayat olan ahireti dünyaya tercih eden bir gönül ufkuna eriştiler. Dünya muhabbetleri onların nazarında ehemmiyetini yitirdi. Onlar daima yarın nefislerimizin varacağı konak kabir olacak şuuruyla ahiret odaklı bir dünya hayatı yaşadılar. Kalpler takvada mesafe aldıkça Allah indinde değer kazandı. Koyu bir karanlığa gömülmüş olan cahiliye toplumundan fazilet semasının yıldız şahsiyetleri meydana geldi. İslam fıkhının mühim simalarından biri olan Karafi bu hakikate şöyle işaret eder: Peygamber Efendimizin hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirdiği ashab-ı kiram onun nübüvvetine delil olarak kâfi gelirdi. Peygamberlerin vahyi tebliği, kitap ve hikmeti talimin dışındaki diğer bir vazifesi de kalpleri tezkiye etmektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı her türlü manevi kirlerden temizleyerek kalpleri selim hale getirmektir. İşte gerçek simya da budur. Yani kalplere Allah katında kıymet kazandırmaktır. Peygamber varisi olan alim ve ariflerin esas kerameti de gönülleri Cenab-ı Hakk'ın sevip razı olduğu kıymetli bir kıvama ulaştırmalarıdır. Yoksa taşı toprağı altına çevirmek değil. Kalpleri batılın işgalinden ve değersiz meşgalelerle uğraşma gafletinden kurtarıp Hak'la meşguliyete sevk etmek, böylece onu kalbi selime dönüştürmek ebedi saadet sermayesidir. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu üzere o gün, kıyamet günü ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, tertemiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Şuara 88-89. Şair Bağdatlı Ruhi de bu hakikati mısralarına şöyle aksettirir. Sanma ey hace kimsenden zer-ü sim isterler, yemela yenfeuda kalbi selim isterler. Ey efendi, ey tacir, mal ve evladın fayda vermeyeceği hesap gününde senden altın ve gümüş isteyeceklerini sanma. O gün senden ancak kalbi selim isterler. İşte bütün mesele Hak katında değerli olan o kalbi kıvamı elde edebilmektir. Bunun yolu da peygamber varisi alim ve ariflerin irşadına gönül vermek, onların rehberliğine muhabbetle tabi olmaktır. Şeb-i Arusu'nun sene-i devriyesinde bulunduğumuz Mevlana Hazretleri'nin adeta bir manevi rehabilite merkezi olan gönül dergahına işaretle şair ne güzel seslenir. Ey saadet mülkünün hünkârı pir! Sende sır var, sende sekran kainatın raksı var. Her giren cahil girer dergahına, her çıkan dana çıkar. Hak dostu alim ve ariflerden en büyük istifade, onların irşadıyla nefislerimizi tezkiye, gönüllerimizi tasfiye ederek kalbi selime ulaşabilmektir. Şu hadise hak dostlarının bu vasfına ne güzel bir misaldir. Mahmud Sami Ramazanoğlu, rahmetullahi aleyhin bir talebesi, geçirdiği bir buhran sebebiyle manen zaafa uğrar ve sarhoş bir vaziyette Hazret'in kapısına gelir. Kapıyı açan kişi, ''Bu ne hal? Hangi kapıya geldiğinin farkında mısın?'' diye azarlayınca o bitkin adamcağız, ''Beni merhametle kucaklayacak başka kapı var mı ki?'' diyerek çaresizliğini dile getirir. Olup bitenleri içeriden işiten Sami Efendi hemen kapıya gelir ve gönlü yaralı talebesini içeriye buyur ederek onu can sarayına alır. Onun virane olmuş gönlünü merhamet, şefkat ve muhabbetle ihya eder. Bu zarif üslupla irşada mazhar olan o şahıs da bütün menfi hallerinden kurtularak zamanla salihler zümresine dahil olur. Velhasıl hak dostlarının en büyük kerameti, gönüllerde yaptıkları müsbet inkılaplardır, güzel değişimlerdir. Şehzadi Hazretleri buyurur, ''Zavallı ölünün dili olsaydı, ağlayıp feryat ederek şöyle diyecekti. Ey hayatta olan insan, bugün dilin dönerken Allah'ı zikret, ölü gibi susma.'' Allah'ı unutarak gaflet içinde geçirilen bütün vakitler, ömür takviminin çöpe atılmış altın yapraklarıdır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, cennet halkı başka bir şey için değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmeden geçirmiş oldukları vakitlere hasret ve nedamet duyacaklardır. Dolayısıyla kalbimizi ve dilimizi, her daim Hakk'ın zikriyle meşgul etmeye çalışmalıyız ki ahiretteki nedamet ve hasretimiz büyük olmasın. Kıyamet günü dünyadayken ağzımızdan çıkmış olan bütün sözlerin hesabı sorulacaktır. Bu hesabın lehimize neticelenmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu ikazına son derece dikkat etmeliyiz. Ademoğlunun iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak veya Allah Teala'yı zikir hariç bütün sözleri aleyhinedir, lehine değildir. Dolayısıyla insan illa konuşacaksa sükuttan kıymetli sözler söylemelidir. Aksi halde susmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayet kısa ve öz konuşup sükutunun uzun sürmesi bizleri çok konuşmaktan tefekküre fırsat bulamayan gafiller gibi olmaktan ikaz mahiyetindedir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur: "Sözü hikmet olmayanın konuştuğu yersiz, tefekkür etmeyenin sükutu boş, ibret nazarıyla bakmayanın bakışları hatadır." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ranuna Vadisi'nde verdiği bir hutbede şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin. Fırsat eldeyken salih ameller işlemeye bakın. Gizli açık bolca sadaka vermek ve Allah'ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzeltin." Cenab-ı Hak her daim zikir halinde olmamızı istiyor. Ayet-i kerimede "Onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerindeyken daima Allah'ı zikrederler" buyuruyor. Âl-i İmran 191. Kalp Cenab-ı Hakk'ın zikrinde öyle mesafe alacak ki mümin cihanda nereye baksa ilahi azamet tecellilerini, kudret nakışlarını görecek, kevni ayetleri gönül gözüyle okuyacak, her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. "Elhamdülillah, Subhanallah, aman ya Rabbi" diyecek. Nitekim aynı ayeti kerimenin devamında daimi zikir halinde bulunanların bu vasfına dikkat çekilerek şöyle buyuruluyor: "Onlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bu alemi boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru." Âl-i İmran 191. Demek ki daimi zikre ermek isteyen bir kul, kainat kitabının hangi sayfasına baksa ilahi sanatı temaşa edecek, eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkâra kalben intikal edecek. İlahi kudret ve azametin tefekküründe derinleşerek her an Cenab-ı Hakk'ı zikir ve ona iltica halinde yaşayacak. Nitekim hak dostlarının bu halini aksettiren şu kıssa ne kadar manidardır. Musa aleyhisselam zamanında biri 30 sene ibadet etmişti. Bir bulut gölge yaparak onu güneşten koruyordu. Bir gün bulut gelmedi, o abid güneşte kaldı. Annesine bunun sebebini sorduğunda "Herhalde bir günah işlemişsin" dedi. O "Hayır, günah işlemedim" deyince annesi "Göklere, çiçeklere bakmadın mı? Onları görünce Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür etmedin mi?" dedi. Oğlu, "Evet, etrafımdaki harikulade güzellikleri gördüğüm halde tefekkürde kusur ettim" deyince annesi, "Bundan büyük gaflet olur mu? Hemen tevbe et" dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimizden yüz çevirteceğim ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: "Cenab-ı Hak bu gibilerin gönüllerini ilahi azamet üzerinde tefekkürden alıkoyar." Dolayısıyla en büyük gaflet, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azamet tecellileri karşısında alık ve abus bir çehreyle alemi seyretmektir. Kainat kitabında sergilenen kevni ayetleri gönül gözüyle okuyup ibret almak yerine materyalist bir kafayla "bunlar sıradan tabiat hadiseleri" deyip geçivermektir. Hadiselerde verilmek istenen ilahi mesajlara kör ve sağır kesilmektir. Cenab-ı Hak bilgisi dışında bir yaprağın dahi düşmediğini, karada ve denizde meydana gelen fesadın, insanların kendi elleriyle işledikleri kötülükler sebebiyle başlarına geldiğini bildirip, ibret almaya, tevbe etmeye, halimize çeki düzen vermeye davet ediyor. Hal böyleyken depremler, tsunamiler, seller, kuraklıklar, yangınlar, salgın hastalıklar ve emsallerinin birer ilahi ikaz ve imtihan vasfı da taşıdığını görmezden gelmek, bunların kendiliğinden ve rastgele olduğunu zannetmek ne büyük bir gaflettir. Bunun içindir ki Bahaüddin Nakşibend Hazretleri, "Zikir gafletin giderilmesidir. Gaflet giderildiğinde sussan bile zikir halinde sayılırsın." buyurmuştur. Cenab-ı Hak cümlemizi kalbinde ve dilinde zikir, bakışında ibret, sükutunda tefekkür olan salih kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 17 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.